Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 31. Ayrım. Bölüm 15. Yaptığı şey muhtemelen korkaklıktı ama Eve'in hiç umurunda değildi. Peabody, bütün bu sorgulamaların üzerinden geçmemiz, zaman çizelgeleri çıkarmamız, isimleri incelememiz gerek. Sanki zaman konusunda endişeleniyormuş gibi bilek ünitesini kontrol etti. Mesai sonu gelmiş. Seni eve götüreyim de ihtiyacın olabilecek şeyleri al. Benim ev ofisinden çalışmamız, ekibin geri kalanını da sabah eve çağırmamız daha pratik olur. Geceyi sende geçirmemi mi istiyorsun? Daha kolay olacak. Eve, üniversitenin otoparkından çıkarken Peabody ellerini özenle kucağında birleştirdi. İhtiyacım olacak en temel şey meknep. İyi. İyi diye yineledi Peabody, gülümsemesini bastırmaya çalışarak. Yani bu akşam ikimiz de sende kalıyor olacağız. Ben ve sevgilim meknep. Eve doğruca yola bakıyordu. Dava üzerinde ekstra çalışmaya ihtiyacımız olacak. Yani böylesi daha pratik. Ve bir de Somerset'i atlatmış olacaksın. Ne? Somerset'le baş başa geçireceğin bir akşam yerine meknep'le benim misafir odasındaki jel yatakta oynaşacak olmamız fikri daha güzel geliyor sana. Aslına bakarsan bu çok tatlı bir şey. Bu aracı durdurup seni dışarı fırlatmaya zorlama beni Peabody. Rourke şehir merkezinde bize uygun dairesi olup olmadığını sorabildin mi? Hayır, biraz yoğundu. Halletmesi gereken şeyler çıktı. Peabody ciddileşti. O kadarını fark ettim. Dallas, onun başı dertte mi? Evet, büyük dertte. Kişisel bir mesele ama. Halletmeye çalışıyor. Ailevi bir konu. Ailesi olmadığını sanıyordum. Kendisi de öyle sanıyordu. Eve bu konuda konuşamazdı. Nasıl konuşabileceğini bilmiyordu. Ya da konuyu anlatıp anlatamayacağını. Halledecek işte. Birkaç gün içinde döner. O yokken sen de tam burada olmayacaksın diye düşündü Peabody. Eğer istersen Rourke gelene kadar meknep ve ben sana eşlik edebiliriz. Şimdilik bir gün diyelim. Eve, Peabody çantasını hazırlarken arabada beklemekten şikayetçi değildi. Hatta çantasını açıp notlarının üzerinden geçti. Merkeze uğrayıp meknebi almaktan da hiç şikayetçi olmadı. Her şey eve yalnız gitmekten daha iyiydi. Yani demek artık böyle oldu diye düşündü Eve, Peabody ve meknebin muhabbetlerine kulak kapatarak. Eve yalnız başına gitmek istemiyordu. Bir iki sene önce akşamları tek başına eve gitmeyi iple çekerdi. Öyle olmasını tercih ederdi. Kendini evine kapatır ve davalarını gözden geçirir, raporlarını hazırlardı. Elbette etrafta dönüp duran bir Somerset yoktu o zamanlar. Şu anda bacağı kırık olsun olmasın, yine evde bir yerde duruyordu işte. Eve'le aynı havayı soluyordu. Yine de Peabody ve meknebi onunla birlikte eve sürüklemesinin tek nedeni bu değildi. Eve yanında birileri olsun istiyordu. Ses ve hareket olsun istiyordu. Tek kalıp düşünmek istemiyordu. Bir süreliğine Rourke konusunda endişelenmeye ara verip işine konsantre olmasını sağlayacak bir şeye ihtiyacı vardı. Tanrım, şu anda kim bilir neredeydi ve ne yapıyordu? Eve kendini durdurdu. Düşüncelerinin o yöne akmasına izin veremezdi. Meknep ve Peabody'nin konuşmasına kulak kesilmeye karar verdi. Kızıl roket muhteşemdir diyordu Meknep. Tanrım, harikadırlar. Ah, lütfen, iğrençler. Sen rock tınılarına alışık değilsin Peabody. Bak, şunu bir dinle. Meknep cebinden çıkardığı dijital disk çaların düğmesine bastı ve arabanın içini metal patlamasını andıran bir ses doldurdu. Eve'in kulağına bir tren kazası gibi gelmişti. Kapat! Diye bağırdı. Kapat şu saçmalığı! Bir şans ver Dallas. Lütfen kendini şu enerji ve görkeme açmayı dene. Kapatman için 2 saniyen var. Yoksa camı açıp seni ve enerjini sokağa atıyorum. Peabody'nin yüzünde çok bilmiş bir gülümseme belirdi. Sana iğrenç olduklarını söylemiştim. Senin müzik zevkin yok zaten. Asıl senin yok. Asıl senin yok. Eve kulaklarını kapatmak ister gibi omuzlarını kaldırabileceği kadar yukarı kaldırmaya çalıştı. Ben ne yaptım diye sordu kendi kendine açılan geniş giriş kapısından geçerlerken. Ne yaptım ben? İkisi yol boyunca birbirlerinin müzik zevklerine free agger rap saçmalığı ya da retro rock zırvalığı gibi terimler kullanarak saldırdılar. Eve sonunda frenlere asılıp arabadan kaçarcasına indi ama eve girdiğinde ikisi de hemen arkasında ağız dalaşına devam ediyordu. "Gidin! Tanrım şu tarafa gidin!" Eve parmağını Somerset'in odasının olduğu tarafa salladı. "Deliliğinizi oraya taşıyın. Belki onun kafası patlar ve en azından sorunlarım biraz azalır. Gidip hastayı ziyaret edin. Dilleriniz kararıp sarkana kadar kavga edin. Yemek yiyin. Gidip bir yerde tavşanlar gibi seks yapın. Gidin başımdan." "Ama efendim, dava üzerinde çalışacaktık," diye hatırlattı Peabody. "İkinizi de bir saat boyunca kesinlikle görmek istemiyorum. En az bir saat. Delirmiş olmam lazım," diye homurdandı Eve merdivenlerden çıkarken. "Delirdim ve farkında değilmişim. Şimdi güzel, sessiz, duvarları minder kaplı bir odaya ihtiyacım var." "Onun derdi ne?" diye sordu McNab. "Rourke'un bazı sorunları varmış. Dallas'ın da canını sıkıyor. Hadi gidip Somerset ne yapıyor bakalım. Kızıl roket de hala iğrenç," diye ekledi Peabody. "Tanrım, gerçek bir müzikal harikayı takdir edemeyen bir kadına nasıl delice aşık olabilirim?" McNab uzanarak genç kadının kalçasını yokladı. "Ah, evet, nedenlerden birisi buydu." Sonra kulağına doğru eğilerek, "Sence bir saate Somerset yemek ve tavşan seksini sığdırabilir miyiz?" diye sordu. "Eminim yapabiliriz." Eve çalışma odasına ve oradan doğruca otoaşçıya yöneldi. "Kahve, kahve beni delirmekten kurtarır." Bir demlik kahve programladı. Demliği aldığında hepsini oracıkta boğazından aşağı dökmeyi düşündü ama kendine hakim oldu. Demliği ve bir fincan alarak masaya geçti. Uzun ve derin bir nefes aldı. "Bilgisayar açılsın." Eve arkasına yaslandı ve ilk fincanı içti. Kafasını biraz topladı. "Temen Eve Dallas, dava yetkilisi. Dava numaraları H23987 ve H23992. Birleşik dava. Ek notlar. Kurbanlar Howard ve Sulu arasında bir bağlantı olduğu çeşitli görgü tanıkları tarafından onaylandı. Her ikisi de sahne senin veri kulübünün müdavimlerinden ve orada birlikte görülmüşler. Her ikisi de Hastings tarafından fotoğraflanmış. Howard'ın profesörü ve onu en son görenlerden biri olan Browning ile Hastings arasında da bir bağlantı var. Birbirlerini hem profesyonel hem de şahsen tanıyorlar. Browning'in referansıyla bazı öğrencileri Hastings'in asistanlığını yapmış. Bu öğrencilerin Hastings'in dosyalarına ve bahsi geçen dosyalardan kurbanların fotoğraflarına ulaşması mümkün. Browning'in de Hastings'in stüdyolarındaki atölye çalışmaları sırasında dosyalara ulaşması mümkün. Eve o kısmı bırakarak eldeki kesin verileri kafasında çevirmeye başladı. Browning'in cinayet saatinde nerede olduğuna dair ifadesi sağlam değil ve onaylayan kişi sadece eşi. Şahsın güvenlik diskleri üzerinde oynama yapabilecek bilgi ve becerisi var. EDB, oynama olmuş mu diye bakmak için tekrar disklerin üzerinden geçecek. "Ama katil o değil," dedi Eve usulca. "Tam uymuyor ama kontrol edilmesi gerekenler edilecek. Angela Brightstar, Browning'in eşi. Cinayet saatin nerede olduğuna dair ifadesi aynı şekilde zayıf. Fırsatı ve araçları var. Cinayet nedeni? Kıskançlık ve veya sanatsal ifade kaygısı." Eve kahvesini alarak kalktı. Hem volta atıp hem kahvesini yudumlamak zihninin daha iyi çalışmasını sağlıyordu. Bilgisayar, olasılık hesabı. Cinayetteki yöntem ve mevcut profil ışığı altında saldırganın kurbanlarla aynı yaş aralığı içinde olma olasılığı nedir? İşlem yapılıyor. Bilinen verilere göre katilin kurbanlarıyla aynı yaş aralığı 18-22 içinde olması ihtimali %32.2. Evet, ben de öyle düşünüyordum. Aradığımızın genç bir çocuk olması imkansız değil ama bir yetişkin olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar, Hastings'in asistanlarının listesini aç. Yaş aralığını hesapla. İşlem yapılıyor. Yaş aralığı 18-32. Pekala, duvar ekranına 25'ten fazla olanları listele. İşlem yapılıyor. Liste ekranda. Eve isimlerin üzerinden geçti ve Peabody'nin sahte olarak işaretlediği isimlere baktı. Pekala, Brady, Adams, Olson, Louis Javert. Bu isimleri Browning'in Hastings'e gönderdiği isimler listesiyle çapraz sorgula. Verilen soyadları ya da adres bilgileriyle karşılaştır. Ayrıca kombinasyonlar tara. Fotoğrafçılık ya da görüntüleme sanatçılarıyla eşleşme ihtimaline karşılık kombine tarama başlat. İşlem yapılıyor. Verilen bütün işlem talimatlarının tamamlanma süresi yaklaşık 23.5 dakika. İyi, her ne haltsa, işlem yapılırken harita dosyasını ekrana al. Görüntü değişiyor. Eve ekrana yaklaştı. Daha önceden işaretlediği rotaları ve yerleri inceledi. İncelediği isimlerle eşleşen hiçbir şey yoktu. Aklında bu rotaları canlandırıyor ve katilin gördüklerini görmeye çalışıyordu. ''Nerede çalışıyorsun?'' diye sordu dışından. ''Aracını nereye bırakıyorsun? Kimsin sen? Neden böylesin?'' ''Işık'' diye düşündü Eve. ''Işık eşittir enerji. Enerji eşittir yaşam. Işık eşittir ruh. Işık olmadan görüntü olmaz. Işık olmadan yaşam olmaz.'' Eve zihninde bir şeylerin belirdiğini hissetmeye başladı. Bir kıpırtı olmuştu. Genç kadın ne olduğunu açığa çıkarmak ister gibi kafasını hafifçe yana eğdi. Ve cep linki sinyal verdi. Lanet olsun. Eve linki açtı. Dallas, ne var? İşte benim sevgilim. Merhaba tatlım. Rourke? Eve'in zihninden aşk ve endişe dışındaki diğer her şey uçtu gitti. Neredesin? Mütevazı şehrim Dublin'deyim. Rourke ona sımsıcak gülümsedi. Sen, tarım sarhoş musun sen? Yani şimdiden sarhoş olmama ben de sinirlendim diyebilirim. Daha ikinci şişeye yeni geçtik. Ya da üçüncü şişeye. Sayan kim? Geçtik derken? Ben ve sevgili çocukluk arkadaşım Brian Kelly sana sevgilerini ve kalpten bağlılığını yolluyor. Tamam. Daha önce tatillerinde de şarabı epey kaçırdıkları olmuştu. Ama Eve Rourke'ı ilk kez böyle kör kütük sarhoş görüyordu. Güzel gözleri yarı kapalıydı. Harika sesinde yoğun bir İrlanda aksanı vardı ve alkolden Eve ne dediğini zor anlamıştı. Penny'nin yerindesiniz. Değiliz. Hayır. Sanmıyorum. Yok değiliz, dedi Rourke etrafına bakınıp emin olmaya çalışarak. Barda değiliz. Bu kadar fazla viski daha mahrem bir ortam gerektirir. Bree'nin dairesindeyiz. Bree de Varoş mahallemizden epey uzaklaşmış. Çok güzel ve zevkli bir evi var. Ve bana harika şarkılar söylüyor. Duyman lazım. Hı hı. Yani güvende diye düşündü Eve. En azından bardan tökezleyerek çıkıp bir maksibüsün altında kalmayacak. Orada saat sanırım gece yarısını çoktan geçti. Bence artık biraz yatıp uyumanız lazım. Uykuya hazır değilim henüz. Rüya istemiyorum. Sen de çok iyi anlarsın bunu değil mi benim tatlı sevgilim? Evet anlarım. Rourke? Bugün henüz üzerine düşünmek istemediğim şeyler öğrendim. Bu gecelik onları düşünmüyorum. Babam olacak piçin eski arkadaşlarından biri. Ondan bir şeyler öğrendim. O da piç. Onu öldürmedim sevgilim. Belki bilmek istersin. Ama öldürmeyi çok istedim. Bu gece dışarı çıkma. Brian'ın evinde kalacağına söz ver. İstersen bayılana kadar iç ama dışarı çıkma. Hayır. Yarına kadar bir yere gitmiyorum. Yarın batıya yolculuk var. Batı? Eve'in gözünde at çiftlikleri, dağlar ve uzun boş araziler belirdi. Nereye? Montana mı? Rourke çılgınca gülmeye başladı ve Eve bir an onun çatlayacağını düşündü. Tanrım, sana böyle aşık olmam çok doğal değil mi? İrlanda'nın batısı sevgilim. Yarın Clare'e gidiyorum. Muhtemelen gördükleri anda beni öldürmek isteyecekler. Yüzümü, o adamın yüzünü gördüklerinde. Ama gitmem lazım. Rourke, neden bir gün daha Brian'la kalmıyorsun? Bırak bir şeyler biraz otursun. Sonra, Tanrım ne oldu, o neydi? Diye sordu Eve, arka taraftan gelen gümbürtüleri duyunca. Ah, Brian düştü. Görünüşe göre sehpayı ve abajuru da beraberinde götürdü. Tanrım, çok tatlı görünüyor. Yüzüstü devrilmiş, bebek gibi. Ben gidip yatağına taşısam iyi olur. Yarın ararım seni. Polisime iyi bak, onsuz yaşayamam. Sen de benim ayyaş İrlandalıma iyi bak. Ben de onsuz yaşayamam. Rourke mavi gözlerini şaşkın şaşkın kırptı. Kafası karışmış gibiydi. Ne? Brian mı? Hayır gerizekalı sen. Aa! Rourke ona öyle saçma ve tatlı gülümsedi ki Eve boğazının yandığını hissetti. Tamam, sen de bensiz yaşayamazsın. Anladım, iyi geceler. İyi geceler. Eve kapanan ekrana baktı. İçinden o ekrana girip kocasını yakasından tutup ait olduğu yere getirmek geliyordu. 31. ayrımın sonu, sayfa 321. Devamı 32. ayrımda.